Ayrım 10.
Bu arada Ben Gurion içinde matem çanları çalmaya başlamıştı. Levi Eşkol ile Dışişleri Bakanı Golda Meir'in başı çektikleri kabinenin şahinleri onu istifaya zorladılar ve 26 Haziran 1963'te Levi Eşkol başbakanlığa atandı. Ak saçlı başını hırsla sallayan Ben Gurion bıkkınlık içinde Necef'teki kibutsuna kolektif köy çekildi. Ama Knesset İsrail Milli Meclisi üyesi kalmakta devam etti. Yeni hükümet David Ben Gurion'u kapı dışarı etmiş olmakla birlikte İser Harel'i eski işinin başına getirmedi. Belki daha hayattayken İsrail halkı arasında bir masal kahramanı haline gelen ve bunun tadını çıkaran öfkeli Harel'le karşılaştırınca Maher Amit'in buyruklara daha yatkın bir general olduğunu düşündüler. Ben Gurion'un son buyrukları da kaldırılmadı. Roket uzmanları konusunda, Almanya'da yeni skandallardan kaçınılması konusunda General Amit'in direktifleri de aynen kaldı. Başka çare kalmadığı için General Amit yıldırma kampanyasını Mısır'daki bilim adamlarına yöneltti. Bu Almanlar Kahire'nin 7 mil güneyinde Nil'in kuzey kıyısındaki Meadi dolaylarında yaşıyorlardı. Etrafının Mısır güvenlik kuvvetleri tarafından çevrilmiş olması ve Alman topluluğunun altın bir kafeste hemen hemen tutuklu hayatı yaşamalarının dışında güzel bir yerdi burası. Maher Amit onlara ulaşmak için 1963 Eylül'ünden sonra kendisini intihar edercesine tehlikeler içine atmaya zorlayan ve 16 ay sonra da bu tehlikelerin içinde bulunan Mısır'daki baş ajanı Bincilik Okulu sahibi Wolfgang Lutz'u kullandı. Almanya'dan gönderilen bomba paketleriyle zaten sinirleri bozulan Alman uzmanlar için 1963 sonbaharı bir kabus oldu. Mısır güvenlik kuvvetleri tarafından çevrilmiş Meadi'nin göbeğinde bile Kahire'nin içinden postaya verilmiş gözdağı mektupları almaya başladılar. Doktor Joseph Isaac şaşılacak bir doğrulukla karısını ve iki çocuğunu tarif eden ve yaptığı işi açıklayan, sonunda Almanya'ya dönmesini öğütleyen böyle bir mektup aldı. Tüm öteki uzmanlara da böyle birer mektup geldi. 27 Eylül'de bir mektup Doktor Kiermaier'in yüzünde patladı. Bazı bilim adamları için bardağı taşıran son damla oldu bu. Doktor Pilz, talihsiz bayan Wenda'yı da yanına alarak Almanya'ya gitmek üzere Eylül sonunda Kahire'den ayrıldı. Onu başkaları izledi. Hırstan çılgına dönen Mısırlılar gözdağı mektuplarını önleyemedikleri için uzmanların geri dönmelerine ses çıkaramadılar. O parlak kış sabahı kapalı arabanın içindeki adam bu mektupları yazan ve patlayıcı maddeleri gönderen kişinin sözde Nazi taraftarı kendi ajanı Lutz olduğunu biliyordu. Bu arada roket programının durdurulamadığını da biliyordu. Son aldığı haber bunun kanıtıydı. Şifreleri çözülmüş haberi yeniden gözden geçirdi. Haber sadece Kahire Tıp Enstitüsü'nün bulaşıcı hastalıklar laboratuvarında öldürücü nitelikte bir hıyarcık basilinin tecrit edildiği ve bu çalışmalarla ilgili daire bütçesinin 10 kat artırıldığını bildiriyordu. Çok iyi anlaşılıyordu ki bir yaz önce Basel'de Bengal duruşmasının yarattığı ters propagandaya rağmen Mısır toptan yok etme programını sürdürüyordu. Eğer Hoffman, Miller'ın arkasından bakmış olsaydı, cüretinden ötürü ona tam numarayı vermek zorunda kalırdı. Çünkü Miller, yapının en üst katındaki bürodan çıktıktan sonra asansöre binerek 5. kata indi ve derginin hukuk işleri muhabiri Max Dorn'u görmeye gitti. Dorn'un masasının önündeki koltuğa otururken, "Az önce Bay Hoffman'ın yanındaydım," dedi. "Bazı bilgilere ihtiyacım var. Senin beyninden faydalanabilir miyim?" Miller'ın Komet'e bir yazı hazırlamakla görevlendirildiğini sanan Dorn, "Söyle," dedi. "Almanya'da savaş cinayetlerini kim inceler?" Soru Dorn'u şaşırttı. "Savaş cinayetleri mi?" "Evet, savaş cinayetleri. Savaşta istila ettiğimiz çeşitli memleketlerde olanları incelemek ve yığın öldürmelerden suçlu olan kişileri bulup cezalandırmakla hangi makamlar yetkilidir?" "Ha, şimdi anladım. Esas olarak Batı Almanya eyaletlerinin çeşitli başsavcılık makamları." "Yani tüm başsavcılık makamları ilgilenir mi bunlarla?" Dorn uzman olduğu bir konuda konuşmanın rahatlığı içinde koltuğuna yaslandı. Batı Almanya'da 16 eyalet, bu eyaletlerin de birer eyalet merkeziyle eyalet başsavcılığı vardır. Her eyalet başsavcılığında Nazi devrinde zor kullanılarak işlenmiş cinayetler denen şeyleri incelemekle sorumlu bir bölüm bulunmaktadır. Her eyalet başkenti eski Reich ya da işgal bölgelerinin bir bölümünü kendi yetki alanı olarak kabul etmiştir. Söz gelimi nasıl diye sordu Miller. Söz gelimi Naziler ve SS tarafından İtalya, Yunanistan ve Polonya Galicia'sında işlenmiş cinayetler Stuttgart tarafından incelenir. En büyük toplama kampı Auschwitz, Frankfurt'a aittir. Belki duymuşsundur. Önümüzdeki Mayıs'ta Frankfurt'ta büyük bir duruşma var. Auschwitz'in eski 22 gardiyanı yargılanacak. Sonra Treblinka, Chelmno, Sobibor ve Majdanek kampları var ki incelemeleri Düsseldorf, Köln yapar. Belzec, Dachau, Buchenwald ve Flossenburg'dan Münih sorumludur. Sovyet Ukrayna'sı ile eski Polonya'nın Lodz bölgesinde işlenen cinayetlere Hannover bakar. Ve böylece sürer gider. Miller başını sallayarak bu bilgileri not etti. Üç Baltık devletinde olanların araştırılmasını neresi yapar? Dorn hemen Hamburg dedi. Danzig ile Polonya'nın Varşova bölgelerinde işlenen cinayetlere de Hamburg bakar. Miller, Hamburg mu? Yani bu bizim Hamburg mu? Evet, neden sordun? Beni ilgilendiren Riga da. Anlıyorum, Alman Yahudileri. Bu da buradaki başsavcılığa ait bir konudur. Riga'daki cinayetlerden suçlu herhangi birisi hakkında bir yargılama ya da bir tutuklama olduysa bunun burada Hamburg'da yapılması gerek değil mi? Yargılama burada yapılır ama tutuklama başka bir yerde de olabilir. Tutuklamalarla ilgili işler nasıl olur? Arananların kitabı diye bir kitap vardır. Burada soyadı, adı, doğum tarihleriyle aranan savaş canilerinin listesi yazılıdır. Eyalet başsavcılığı adamı tutuklamadan önce gerekli dava dosyasını hazırlamak için cinayetlerin işlendiği bölgede yıllarca çalışır. Hazır olunca adamın yaşadığı eyalet polisinden onun tutuklanmasını ister. Dedektifler oraya gidip adamı getirirler. Eğer çok aranan birisi bulunursa ele geçtiği yerde tutuklanır ve ilgili eyalet başsavcılığı durumdan haberdar edilir. Sonra eyaletten dedektifler gidip adamı getirirler. İşin kötü yanı, SS'in üst kademelerindeki adamların hep başka adlar altında yaşantılarını sürdürmeleri. Doğru dedi Miller. Riga'da işlenen cinayetlerden suçlu herhangi bir kimsenin duruşması oldu mu Hamburg'da? Benim hatırlayabildiğim kadarıyla olmadı. Acaba kupürler arşivinde bir şey bulunabilir mi? Elbette. Bizim kupürler arşivini kurmaya başladığımız 1950'den sonra olduysa vardır. Bakmamda bir sakınca var mı diye sordu Miller. Niçin olsun? Yapının zemin katında bulunan arşive gri iş elbiseleri giymiş 5 arşivci bakıyordu. Arşiv üzerlerinde çeşit çeşit başvurma kitaplarının dizi dizi sıralandığı çelik raflarla dolu 2000 metre kadar büyüklüğünde bir yerdi. Duvarlar boyunca da tavandan döşemeye kadar çelik dolaplar vardı. Her dolabın kanadında içindeki çelik gözlerde neler olduğu belirtilmişti. Baş arşivci yanlarına gelirken Don Miller'a "Senin aradığın?" diye sordu. "Edward Rochman," dedi Miller. Baş arşivci "Özlük Fihrist bölümü buradan," diyerek bir duvar boyunca onların önüne geçti. Üstünde Roa Rose yazılı bir dolabın kanadını açtı ve parmaklarının ucuyla gözdeki kartonları karıştırdı. "Edward Rochman hakkında bir şey yok," dedi. Miller biraz düşündükten sonra "Savaş cinayetleri hakkında bir şey var mı?" Baş arşivci "Evet," dedi. "Savaş cinayetleri ve savaş duruşmaları bölümü buradan." Dolapların yönünden bir 50 metre daha yürüdüler. Miller "Riga'ya bakın," dedi. Baş arşivci destekli bir seyyar merdivene çıktı ve araştırdı. Elinde kırmızı bir dosya ile aşağı indi. Dosyanın üstünde Riga savaş cinayetleri duruşmaları yazısı vardı. Miller dosyayı açtı. İçinden en büyük boy posta pulu boyutunda 2 gazete kupürü çıktı. Miller kupürleri okudu. İkisi de 1950 yazına aitti. Bir tanesinde 1941 ile 44 arasında Riga'da yapılan zulümler nedeniyle 3 SS erinin yargılandığı yazılıydı. İkincisinde ise bu üç kişinin uzun bir süre için hapse mahkum edildikleri belirtilmişti. Pek uzun da değildi bu süre. Çünkü 1963 sonlarında üçü de serbest bırakılacaklardı. Hepsi bu kadar mı diye sordu Miller. Baş arşivci bu kadar dedi. Miller Dorn'a dönerek, yani dedi, 15 yıldır benim paramı sömüren eyalet başsavcılığı bürosunun bu bölümü bugüne kadar bula bula posta pulu büyüklüğündeki bu iki olayı mı buldu bana gösterecek. Dorn oldukça ağır başlı yaratılışta bir kimseydi. Suratını asarak, ellerinden geleni yaptıklarından eminim dedi. Acaba iki kat yukarıdaki ana holde birbirlerinden ayrıldılar. Miller yağmur altındaki sokağa çıktı. Tel Aviv'in kuzeyine düşen dış mahallelerdeki, içinde Mossad karargahının bulunduğu bina en yakın komşularının bile dikkatini çekmez. Karargahın yeraltı parkı girişinin yanlarında sıradan bazı dükkanlar, zemin katta bir banka, holde de bankaya açılan silme cam kapıların birisinde asansör, birinci kattaki firmaların ne iş yaptığını belirten bir levha ve danışma için kapıcı masası bulunmaktadır. Levhadan anlaşıldığına göre binada birçok ticaret şirketinin büroları, iki sigorta şirketi, bir mimar, bir mühendislik danışmanı, en üst katta da bir ithalat ihracat şirketi vardır. En üst katın altındaki firmalardan herhangi biri hakkında sorulacak sorular danışmada kibarca karşılanır. En üst kattaki şirket hakkında sorulan sorular ise incelikle cevapsız bırakılır. En üst kattaki şirket Mossad'ın dış görünüşüdür. İsrail haber alma şeflerinin buluştuğu oda sade döşenmiş ve beyaz boyalıdır. Ortada uzun bir masa, duvar diplerinde de sandalyeler vardır. Masanın çevresinde haber alma şubelerini yönetenler otururlar. Onların arkasında sandalyelerde de katiplerle stenograflar yer alır. Yöneticiler dışındaki ilgililer ancak gerekirse çağrılır toplantıya. Ama bu çok seyrek olur. Tüm güvenliğin sağlandığı toplantılar büyük gizlilik içinde yapılır. Masanın başında Mossad'ın yöneticisi oturur. 1937 yılında kurulan örgütün tam adı Mossad Aliyat Bet, yani ikinci göç kuruluşudur. İlk İsrail haber alma organı olan Mossad'ın birinci görevi Avrupa'daki Yahudilere Filistin topraklarında güvenilir bir hayat alanı sağlamaktır. 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasından sonra bu örgüt tüm haber alma organlarının en büyüğü, örgütün yöneticisi de tüm 5 şubenin başı oldu. Yöneticinin sağında görevi düşmanın savaş hazırlıklarından İsrail'i haberdar etmek olan askeri haber alma birimi AMA'nın şefi oturur. O sıralarda bu görevin başındaki adam General Aharon Yariv'di. Yöneticinin solunda bazen yanlışlıkla Shin Bet diye sözü edilen Şaba'nın şefi oturur. Bu harfler İbranice güvenlik servisi anlamına gelen Sheut Bitakon yerine kullanılır. İsrail'in iç güvenliği ve sadece iç güvenliği ile ilgili bölümün tam adı Sherit Bichon Klali'dir. Kısaca adı bu üç kelimeden alınmıştır. Bu iki adamın yanlarında da geri kalan iki şubenin şefleri otururlar. Biri İsrail'in güvenliği için büyük hayati önem taşıyan bir konu olan Arap başkentlerindeki siyasal durumun değerlendirilmesi çalışmalarıyla görevli Dışişleri Bakanlığı Araştırma Bölümü Genel Müdürü'dür. Öteki de sadece işkence memleketlerindeki Yahudilerin geleceğiyle ilgili servisin müdürüdür. Tüm Arap memleketleri ve komünist memleketler bu işkence memleketleri sınırı içindedir. Böylece çalışmalarda hiçbir atlama olmaması için haftalık toplantılar her şefin öbür bölümde neler yapıldığını öğrenmesini sağlar. Toplantıda gözlemci olarak bulunan iki kişi de polis genel müfettişi ve Şabak'ın yurt içindeki yıldırma hareketleriyle mücadele eden özel bölüm şefidir. 2 Şubat günü yapılan toplantı oldukça sıradandı. Maher Amit masanın başındaki yerini aldı ve görüşmeler başladı. Başkan bomba haberini sona sakladı. Söyler söylemez de duvar diplerinde sıralanmış yardımcılar da dahil olmak üzere bir an için radyoaktif ve veba başlıklarının saçtığı ölüm altında son nefesini veren kendi memleketleri gözlerinin önüne gelen herkes sustu. Şabak'ın yöneticisi sonunda, "Mesele bu roketlerin fırlatılmasını önlemekte," dedi. Eğer onların bu roket başlıklarını yapmalarını önleyemezsek, başlıkların fırlatılmalarını önlemek zorundayız. Her zaman çok az konuşan Amit, kabul dedi ama nasıl? Saldırmak suretiyle diye homurdandı Yarif. Elimizdeki bütün imkanlarla saldırmak. Ezel Weissman'ın jetleri Fabrika 333'ü bir saldırıda ortadan kaldırır. Amit ve elimizde savaşacak hiçbir şeyimiz yokken savaşta başlar dedi. Mısır'ı alabilmemiz için daha çok uçağa, daha çok tanka ve silaha ihtiyacımız var. Öyle sanıyorum ki baylar, hepimizin bildiği bir şey varsa o da savaşın kaçınılmaz olduğudur. Nasır bunda kararlı ama hazır olmadan savaşmayacak. Biz onu zorlayacak olursak elindeki Rus silahlarıyla o bizden daha hazırlıklı durumda savaşa. Yeniden bir sessizlik oldu. Dışişleri Bakanlığı Arap Bölümü Genel Müdürü konuştu. Kahire'deki haber alma görevlilerimize göre Mısırlılar roketleri ve her şeyleriyle 1967 başlarında savaşa hazır olacaklarını düşünüyorlar. Yarif, o zamana kadar biz de tanklarımızı ve toplarımızı yeni Fransız jetlerimize almış olacağız dedi. Evet, onlar da Helvan'daki roketlerini. 400 roket. Tek bir cevap var baylar. Biz Nasır'a karşı hazır olduğumuz zaman bu roketler de Mısır'daki depolara yerleştirilmiş olacaktır. Ulaşamayacağız onlara. Bunlar depolara yerleştirilmiş ve atılmaya hazır beklerken %90'ını yok etmekle yetinemeyiz. Hepsi yok edilmelidir. Ezel Weissman'ın pilotları da kökünden yok edemez onları. Yarif kesinlikle o zaman Helvan'daki fabrikada yok etmemiz gerekecek bu roketleri dedi. Evet dedi Amit. Ama askeri bir saldırıda bulunmadan, Alman bilim adamlarını işlerini bitirmeden oradan ayrılmaya zorlamamız gerek. Unutmayın ki işin araştırma dönemi sonuna geldi. 6 ayımız var. Bu süre geçince Almanlar önemli değil artık. Son vida somununa, son civatasına kadar hazır olduktan sonra Mısırlılar da yapabilirler roketleri. O bakımdan ben Mısır'daki bilim adamlarına karşı kampanyayı başlatıyorum ve sizleri de durumdan haberdar ediyorum. Bir süre yine sessizlik oldu. Hepsinin kafasından aynı soru geçiyordu. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir ilgili bu soruyu dile getirdi. Yine Almanya içinde onların cesaretlerini kıramaz mıyız? General Amit olumsuz anlamda başını salladı. Hayır, içinde bulunduğumuz siyasal ortam içinde bunun imkanı yok. Üstlerimizin bu konudaki buyrukları değişmiş değil. Almanya içinde kuvvet gösterisi yapılmayacak. Bundan böyle bizim için Helvan roketlerinin çözüm anahtarı Mısır'da aranacaktır. Mossad'ın yöneticisi General Meyer Amit kolay kolay aldanmazdı. Ama bu kez aldanıyordu. Çünkü Helvan roketlerinin çözüm anahtarı Batı Almanya'daydı. 6. Bölüm. Hamburg Başsavcılığı Bürosu'nun savaş cinayetlerini incelemekle sorumlu bölümünün şefiyle görüşmek Miller'ın tam bir haftasına patladı. Buna kendisinin Hoffman hesabına çalışmadığını öğrenen Dorn'un sebep olduğunu sanıyordu. İlgili kişi sinirli tedirgin birisiydi. Söze sizinle görüşmeyi sürekli ısrarlarınız yüzünden kabul ettiğimi anladığınızı sanırım diye başladı. Miller alttan alarak beni kabul edişinizin nedeni ne olursa olsun yine teşekkür ederim dedi. Bölümünüzün kendisi hakkında sürekli bir biçimde araştırmalarda bulunduğunu sandığım Edward Rochman adındaki adam üzerinde bazı şeyler öğrenmek istiyorum. Rochman mı dedi avukat. Miller tekrar etti. Rochman, SS yüzbaşısı. 1941'den 1944'e kadar Riga gettosunun komutanıydı. Sağ olup olmadığını, öldüyse nereye gömüldüğünü öğrenmek istiyorum. Eğer buldunuzsa hiç tutuklanıp tutuklanmadığını ve yargılanıp yargılanmadığını, yargılanmışsa şimdi nerede olduğunu. Avukat şaşırdı. Ama ben size bu konuda bir şey söyleyemem ki. Neden söyleyemezsiniz? Kamuoyunun ilgilendiği bir konu bu. Hem de büyük ölçüde. Avukat eski haline döndü. Ben öyle olduğunu sanmıyorum. Yoksa bu konuda sürekli sorularla karşılaşırdık. Oysa kamuoyu adına bugüne kadar ilk olarak sizden gelen bazı sorularla karşı karşıya kaldık. Kamuoyu derken basın mensubu olduğumu belirtmek istedim. Olabilir. Kamuoyu adına da olsa bu istek verilebilecek bilgi sınırlarını aşıyor sanıyorum. Ne gibi? Araştırmalarımızın izlediği yol hakkında bilgi vermeye yetkimiz yok. ilk ağızda söylenecek hiç de doğru bir söz değil bu. Araştırma yaptığı bir cinayet konusunda polis size bilgi verir mi sanıyorsunuz Bay Miller? Vereceğini umarım. Şu sırada benim yaptığım da bu. Sanığın tutuklanmasının beklenip beklenmediği konusunda polis genellikle bültenler yayınlayarak yardımcı olur. Sanığın ölü olup olmadığı konusundaki bir basın araştırmasına bilgi verir. Polisin kamuoyuyla ilişkisine de yardımcı olur bu. Avukat hafifçe gülümsedi. Bu konuda kamuoyuna çok faydalı olduğunuzdan eminim ama çalışmalarımızın izlediği yol konusunda buradan hiç haber sızdırılmaz. Bir tartışmaya girmek ister gibiydi. Diyelim ki istenilen bilgiyi verdik. Aranan caniler haklarındaki dosyanın tamamlanmak üzere olduğunu duyunca ortadan kaybolmazlar mı? Miller hemen karşı saldırıya geçti. Olabilir. Kayıtlardan anlaşıldığına göre bu konularla ilgili bölümünüz bugüne kadar Riga'da gardiyanlık yapmış 3 eri yargılamış yalnız. Bu da 1950'de olmuş. Yani adamlar size teslim edilmeden önce belki de yargılanmadan tutuklu bulunuyorlardı. O bakımdan aranan suçluların kaçmaya zorlanmakla fazla bir tehlike içinde olduklarını sanmıyorum. Çok suçlayıcı bir düşünce bu. Peki, araştırmalarınız sürüp gitse bile bana Walshman'ın bir araştırma konusu olup olmadığını ve şimdi kendisinin nerede olduğunu söylemenizin size ne zarar dokunabilir? Size şu kadarını söyleyebilirim. Sorumluluğumuz sınırları içine giren her konu devamlı olarak incelenmektedir. Tekrar ediyorum, devamlı incelenmektedir. Şimdi öyle sanıyorum ki size hiçbir biçimde ve hiçbir yardımım dokunamayacak Bay Miller. İncelemelerinize devam edin diyerek Miller kalktı dışarı çıktı. Miller yeniden işe koyuluncaya kadar bir hafta daha geçti. Bu günleri tümü ya da bir kısmı Doğu Cephesi savaşları ve işgal altındaki Doğu memleketleri kamplarında geçmiş olayları anlatan Altı Koca kitabı okuyarak evde geçirdi. Kendisine Z komisyonunun sözünü eden bölge kitaplığı görevlisi oldu. Komisyon Ludwigsburg'da dedi. Bir dergide okumuştum. Tam adı Naziler zamanında işlenmiş şiddet cinayetlerinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili Merkez Federal Bürosu. Bu isim çok uzun olduğu için halk kısaca Zentrale Stelle, daha da kısa olarak Z komisyonu diyor. Memleket ölçüsünde, hatta milletler arası düzeyde Nazi kovalayan tek örgüt bu Almanya'da. Miller adamdan ayrılırken teşekkür ederim dedi. Bakalım bir faydaları dokunacak mı bana? Miller ertesi sabah bankasına giderek Ocak, Şubat ve Mart kiralarını karşılamak üzere ev sahibi adına 3 aylık bir çek hazırladı. Hesabının kapatılmaması için 10 mark bırakarak geri kalan parasını çekti. Sigi işe gitmeden önce onu öpüp vedalaşarak bir hafta, belki de daha uzun bir süre Hamburg'da olmayacağını söyledi. Yeraltı garajından Jaguar'ını çıkardı ve Vineland'e doğru güneye yöneldi. Kuzey denizinden gelen rüzgarın ıslıklarıyla birlikte ilk karda başlamıştı. Jaguar, Bremen'in güneyinden kıvrılıp aşağı Saksonya'nın geniş ovalarına girdiği sırada karda ekspres yol boyunca sağanak halinde dökülüyordu. Miller 2 saat yol aldıktan sonra bir kahve içmek için mola verdi. Sonra Kuzey Rhine-Westphalia boyunca yoluna devam etti. Rüzgara rağmen kötü havada ekspres yolda yolculuk etmekten hoşlanıyordu. XK-150 esinin içinde kendini hızlı bir uçağın pilot mahallindeymiş gibi hissediyordu. Farlar kasvetli bir şekilde ışıldıyor ve dışarıda bastıran kış gecesinin karanlığı, dondurucu soğuk, bir an farların ışığına yakalanan yatık kar taneleri önce mıkırbaşlayarak boşlukta kayboluyordu. Miller her zaman yaptığı gibi solladığı ağır kamyonların homurdanan karoserlerinden gözlerini ayırmadan saatte 100 mille hızlı şeride geçti. Saat 18'de Ham kavşağını arkada bırakmış, karanlık içinde Ruhr'un ışıkları belirmeye başlamıştı. Kilometrelerce uzanan fabrikalar, fabrika bacaları ve sanki 100 mil uzunluğunda, 50 mil genişliğinde tek bir dev şehirmiş gibi duran birbirinin içine girmiş kasaba ve şehirleriyle Ruhr onu her zaman şaşırtırdı.